Ayrım 8.
Unutmuşum. Son kez yemek pişirmenin üzerinden o kadar çok zaman geçti ki hatırlamıyorum bile. Pek de özür diler gibi bir hali yoktu. Ama masaya otururken olduğundan daha ayık görünmek için çaba harcadığı ortadaydı. Eve sarhoş gelmesi alışılmış bir şey değildi. Ama son 7 aydır yaşamı boş ve anlamsızdı. Birkaç arkadaşının teklif ettiği 2-3 kadeh viskide bulduğu huzurda yanlış bir şey görmüyordu. Liz hiç konuşmadan kocasının önüne bir tabak rosto koydu ve John da yemeğe hayretle bakıp homurdandı. ''Et çok pişmiş tatlım. Biliyorsun ben az pişmiş severim.'' Liz tabağı önünden alıp içindekileri çöp kutusuna döktükten sonra boş tabağı büyük bir hayal kırıklığıyla lavaboya bıraktı. ''Öyleyse eve 9'dan önce gelmeyi dene. 2 saat önce et az pişmişti John.'' dedi sıktığı dişleri arasından. John gözlerinde pişmanlık dolu bir ifadeyle iskemlesinin arkasına yaslandı. ''Özür dilerim Liz.'' Liz lavabodan kocasına döndü. Tommy'nin orada olduğunu unutmuştu. Zaten onu hep unutuyorlardı. Sanki akıllarının bir köşesinde Annie ile birlikte onun da gittiğine inanmışlardı. Zavallı çocuğun ihtiyaçlarını ikisi de hiç umursamıyordu. O kadar perişan haldeydiler ki ona yardım edemezlerdi. ''Artık buna hiç önemi yok John. Hiçbir şeyin önemi yok.'' Eskiden anlamlı görünen o küçük hoşluklar da yok olup gitti. Her şeyden vazgeçtik. ''Buna mecbur değiliz.'' dedi Tommy yavaşça. O öğleden sonra Mary Beth onu ümitlendirmişti ve bunu ailesiyle paylaşmak istiyordu. ''Biz hala buradayız ve Annie bu olanları görseydi çok üzülürdü. Neden yeniden birlikte bir şeyler yapmıyoruz? Her gece olması gerekmiyor. Arada sırada.'' ''Bunu babana söyle.'' dedi Liz soğukça ve arkasını dönüp bulaşıkları yıkamaya başladı. ''Artık çok geç evlat.'' Babası omzunu okşadı ve yatak odasında kayboldu. Liz bulaşıkları bitirdikten sonra Tommy ile birlikte yeni kütüphaneye yerleştirirlerken hiç konuşmadı. Sadece yeri hakkında birkaç öneride bulundu. Ve en sonunda oğluna soğukça teşekkür ettikten sonra odasına gitti. Son 7 ay içinde tamamen değişmişti. Tommy'nin çok iyi bildiği o sevecenliği ve sıcaklığı adeta taşlaşmıştı. Gözlerinde de sadece ümitsizlik, acı ve üzüntü vardı. Annie'nin ölümünü asla unutamayacak, bu karabasandan asla kurtulamayacaklardı. Liz odaya girdiğinde John üstünde elbiseleriyle uyuyordu. Orada öylece durup bir süre kocasını seyretti ve sonra kapıyı arkasından kapattı. Belki de artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Aylar önce doktora gitmiş ve bundan sonra hiç çocuğu olmayacağını öğrenmişti. Denemeye bile gerek yoktu. Annie doğduğunda annesine çok zarar vermişti. Üstelik Liz artık 47 yaşındaydı. Ve gençken bile hamile kalmakta hayli zorlanmıştı. Bu kez doktor durumun ümitsiz olduğunu itiraf etmişti. Artık kocasıyla hiç sevişmiyordu. Annie ölmeden önce birbirlerini önemsiz bir soğuk algınlığı olduğuna inandırdıkları geceden beri John ona hiç dokunmamıştı. Hala kendilerini suçlu hissediyor ve bunun acısını birbirlerinden çıkarmaya çalışıyorlardı. Sevişmenin düşüncesi bile iğrenç geliyordu. Liz bir daha asla sevişmek istemiyordu. Artık kimseyle o kadar yakın olamazdı. Birilerini sevmek ya da önemsemek istemiyordu. John'u ya da Tommy'yi de kaybedip tekrar böylesine incinmekten korkuyordu. İkisinden de uzaklaşmıştı. Tamamen yabancıydı onlara ve yüzündeki soğukluk acısını maskeliyordu sadece. John'un durumu da çok farklıydı. Acı içinde kıvranıyordu zavallı adam. Sadece çok sevdiği küçük kızını değil, karısını ve oğlunu da delicesine özlüyordu. Ama hislerini açabileceği, yardım isteyebileceği hiç kimse yoktu. Karısını aldatabilirdi ama herhangi biriyle sevişmek istemiyordu. Eskisi gibi olmayı istiyordu. İmkansızı istiyordu. Geçmişi geri istiyordu. John, odadaki hareketten rahatsız olup yatakta kıpırdanırken Liz banyoya girip geceliğini giydi. Çıkardıklarını topladı ve ışıkları söndürmeden önce kocasını uyandırdı. "Pijamalarını giy," dedi. "Bir çocukla ya da belki de bir yabancı ile konuşurcasına. Kocasını seven bir kadından çok hastasıyla ilgilenen bir hemşire gibiydi." John yatağın kenarına oturup kendini toparlamaya çalıştı ve sonra karısının gözlerinin içine baktı. "Bu gece için özür dilerim, Liz. Unutmuşum. Belki de eve gelip her şeye yeniden başlama düşüncesi korkuttu beni. Bilmiyorum. Planlarını mahvetmeyi istememiştim. Ama mahvetmişti. Her şey mahvolmuştu. Eni bir daha dönmemek üzere gitmişti. Küçük kızlarını asla göremeyeceklerdi." "Önemi yok," dedi Liz, hiç de inandırıcı olmayan bir sesle. "Gelecek sefere." Ama samimi olmadığı belliydi. "Gerçekten mi? Bu beni mutlu eder. Yemeklerini çok özledim. O yıl üçü de kilo vermişti. Zor bir 7 ay geçirmişlerdi. Bunu inkar etmek mümkün değildi. John yaşlanmıştı. Liz özellikle başka çocuğu olmayacağını öğrendiğinden beri çok daha mutsuz ve perişan görünüyordu. John banyoya girip pijamalarını giydi. Yatağa geri döndüğünde mis gibi kokuyor ve tertemiz görünüyordu. Ama Liz ona sırtını dönmüştü ve tüm bedeninden mutsuzlukla karışık bir soğukluk yayılıyordu adeta. "Liz," diye fısıldadı John karanlıkta. "Beni affedebilecek misin?" "Affedilecek bir şey yok. Suç işlemedin ki." Sesi bir ölününkinden farksızdı ve John'u baştan ayağa dondurmuştu. "Belki o gece doktora hemen gelmesini söyleseydik, seni önemsiz bir soğuk algınlığı olduğuna inandırmaya çalışmasaydım." Doktor Stone ne olursa olsun sonucun asla değişmeyeceğini söyledi. Ama buna Liz bile inanmıyordu. "Üzgünüm," dedi John, boğazını düğümleyen hıçkırıkların arasından ve kolunu karısının omzuna koydu. Ama Liz hiç kıpırdamadı. Bu dokunuş onu çok daha gerginleştirmiş ve yabancılaştırmıştı. "Üzgünüm, Liz." "Ben de," dedi Liz yavaşça, ama kocasına dönmedi. Ona hiç bakmadı. Odaya vuran ay ışığı altında ağladığını hiç fark etmedi. Ve John da karısının yastığına akan yaşları görmedi bile. Ayrıca okyanuslarda yavaş yavaş boğulan iki yabancı gibiydiler. O gece Tommy yatağında annesiyle babasını düşünürken onları tekrar bir araya getirmek için hiç ümit kalmadığını fark etti. Kötü günler geçirmişlerdi. Üzüntü çok büyüktü ve acı dayanılmayacak kadar fazlaydı. Sadece kız kardeşini değil, ailesini ve yuvasını da kaybetmişti. Tüm bunları aklından çıkarmaya çalışırken onu neşelendiren tek şey Meribeth'le tekrar görüşeceği düşüncesiydi. O uzun bacakları, parlak kızıl saçları, giydiği o eski tişörtü ve göl kıyısında yaptıkları yarışı düşündü. Daha binlerce şey düşündü ve uykuya daldığında rüyasında Meribeth'le Annie'nin ellerinden tutup göl kıyısında yürüdüklerini gördü. Pazar günü işten sonra Tommy, Meribeth'i Burt Lancaster ve Deborah Kerr'in İnsanlar Yaşadıkça adlı filmine götürdü. İyice sokulup kolunu omzuna attı ve patlamış mısırla şeker yerlerken bir yandan da acıklı sahnelerde birlikte ağladılar. Sinemadan çıkarken ikisi de filmi çok beğenmişti. Eve dönerken çarşamba günü için plan yaptılar ve Meribeth Tommy'ye annesinin hazırladığı akşam yemeğinin nasıl geçtiğini sordu. O günden sonra tekrar görüşmüşlerdi ama sorma fırsatını bulamamıştı. "Mükemmel olduğu söylenemez," dedi Tommy düşünceli bir ifadeyle. Aslına bakarsan korkunçtu. Babam eve gelmesi gerektiğini unuttu. Rosto neredeyse yanıyordu. Annem öfkeden kudurdu ve babam da eve sarhoş geldi. Daha ne olsun? Gülümsedi. Her şey öylesine kötüydü ki iyimser olmaya çalışmak sadece aptallıktı. Çoğu zaman öfkelerini saklayamıyorlar. Sanırım değiştiremedikleri şeylere kızıyorlar ve birbirlerine yardım da edemiyorlar. Meribet anlayışlı bir ifadeyle başını salladı ve merdivenlerde oturmayı teklif etti. Odayı kiralayan yaşlı kadın Meribet'i çok sevmişti. Onun iyi vakit geçirmesini, mutlu olmasını istiyordu. Çok zayıf olduğunu söylüyordu ama genç kız bunun pek de uzun sürmeyeceğini, hatta o an için bile doğru bir saptama olmadığını biliyordu. Kilo almaya başlamıştı bile. Ama iş yerinde giydiği önlük yavaş yavaş kabarmaya başlasa da hala hamileliğini gizleyebiliyordu. Çarşamba günü ne yapıyoruz?" diye sordu Tommy neşeyle. "Yine göle mi gideceğiz?" "Elbette. Ama bu sefer öğle yemeği benden. Evde bir şeyler hazırlarım." "Tamam. Ne istersin?" "Yapacağın her şeyin hoşuma gideceğinden eminim." Tommy'nin tek istediği onunla olmaktı. Merdivenlerde yan yana otururlarken genç kızın vücudu tahrik edercesine yakınındaydı. Ama henüz onu öpmeye cesareti yoktu. Ondaki her şey Tommy'yi cezbedebiliyordu. Ve sadece yakınında olmak bile fiziksel bir acı veriyordu. Ama Meribet'i kollarına alıp öpmek hayal edebileceğinin çok üstündeydi. Genç kız arkadaşının gerginliğini hissetmişti. Ama yanlış anlayarak ailesiyle ilgili olduğunu düşündü. "Belki de zamana ihtiyacınız var," diye teselli edercesine, "Sadece 7 ay olmuş. Onlara bir şans daha ver. Belki annen okulda çalışmaya başlayınca her şey düzelir. Ya da daha da kötüleşir," dedi Tommy endişeyle. "O zaman hiç evde olmayacak." Eni ölmeden önce part-time çalışıyordu. Ama sanırım şimdi benim için bütün gün evde oturmasına gerek olmadığını düşünüyor. Ve haklı da. "Okul başladıktan sonra eve 6'dan önce dönmem." "Başka çocuk yaparlar mı sence?" diye sordu Meribet merakla. Kaç yaşında olduklarını bilmiyordu. Tommy başını salladı. O da başlangıçta aynı şeyi düşünmüştü ama artık buna hiç ihtimal vermiyordu. "Annem bunun için biraz yaşlı galiba. 47 yaşında ve en iyi hamile kalmak için bayağı uğraşmıştı. Başka bir bebek isteyip istemediklerini bile bilmiyorum. Bu konuda hiçbir şey söylemediler." "Aileler böyle şeyleri çocuklarının yanında konuşmazlar," dedi Meribet gülümseyerek. "Evet, sanırım haklısın," diye yanıtladı Tommy. Biraz utanmış, rahatsız olmuştu. Çarşamba günü için plan yaptıktan sonra Tommy pazartesi ya da salı günü restorana geleceğine söz verdi. Julie, Meribet'in onunla çıktığını anlamıştı ve genç adam ne zaman restorana gelse ikisine de takılıyordu. Ama iyi niyetli olduğu ve Meribet'in Tommy gibi iyi bir dost bulduğuna sevindiği belliydi. Tommy önce bir ayağı ve sonra da diğeri üstünde durup iyi geceler dilerken kendini çok acemi ve beceriksiz hissediyordu. Genelde Meribet'in yanında çok rahattı ama çok hızlı ya da çok yavaş davranmak, küstah ya da ilgisiz görünmek istemiyordu. Çaresizlik içinde kıvranıyordu. Meribet ise kapıyı yavaşça kapatıp odasına giden merdivenleri çıkarken gerçeği ne zaman ve nasıl söyleyeceğini düşünüyordu. Tommy ertesi gün kararlaştırdıkları gibi restorana geldi ve sonraki 2 gün işten sonra Meribet'i eve bıraktı. Çarşamba günü de onu almadan önce sabah erkenden mezarlığa, en iyi ziyarete gitti. Mezarı temizlemek ve kuru yaprakları süpürmek için arada sırada geliyordu buraya. Küçük çiçekler de ekmişti ve her şeye büyük bir özen gösteriyordu. Tüm bunları küçük kardeşi ve annesi için yapıyordu. Liz'in oraya gelmek istediğini ama cesaret edemediğini biliyordu. Bazen çalışırken Annie'yle konuşurdu ve bu kez Meribet'ten ona duyduğu sevgiden bahsetti. Sanki Annie bir ağacın tepesinde oturmuş, onu izliyor, anlattıklarını dinliyordu. Müthiş bir kız. Sivilceleri yok. Bacakları çok uzun. Yüzme bilmiyor ama çok iyi koşuyor. Sanırım onu sen de severdin. Meribet'i ve kardeşini düşünerek gülümsedi. Bazen 16 yaşına gelebilseydi, Annie'nin tıpkı Meribet'e benzeyeceğini düşünüyordu. Her ikisinde de aynı dürüstlük ve açık sözlülük vardı. Muziplik ve şakacılıkta da birbirlerinden hiç geri kalmazlardı hani. Mezarlıktaki işini bitirirken Meribet'in dünyaya sadece çevresindekilere küçük bir armağan ya da özel bir şeyler vermek için gelen insanlar hakkında söylediklerini düşündü. Herkes sonsuza dek yaşamak zorunda değil demişti ve ölümü ilk kez farklı bir açıdan görmesini sağlamıştı. Belki Eni sadece geçip gitmek zorundaydı ama biraz daha kalabilseydi. Oradan ayrılırken dönüp son kez baktığında gölgede kalan mezar yine küçük ve temiz görünüyordu. Kardeşini orada bırakmak ve mezar taşındaki Eni, Elizabeth Whittaker kelimelerini okumak kalbini paramparça ediyordu. İsminin altındaki küçük kuzu figürü gözlerini hep yaşlarla dolduruyordu. ''Hoşça kal küçüğüm'' diye fısıldadı Tommy. ''Yakında yine geleceğim. Seni seviyorum.'' Onu hala çok özlüyordu. Özellikle de buraya geldiğinde. Meribet'i evinden aldığında çok sessizdi ve genç kız bunu hemen fark etti. ''Bir sorun mu var?'' Tommy'nin üzgün olduğu her halinden belliydi. Meribet hayli endişelenmişti. Bir şey mi oldu? Hayır. Tommy, Meribet'in ilgisinden etkilenmişti. Cevap vermeden önce bir süre baktı. Bugün Eni'nin mezarını temizledim. Arada sırada giderim. Annemin bunu yapmamı istediğini düşünüyorum. Hem ben de mutlu oluyorum orada. Annem dayanamıyor. Gülümseyerek Meribet'e baktı. Yine o eski komik tişörtü giymişti. Ama bu kez bir şort ve sandaletlerle tamamlamıştı kıyafetini. Eni'ye senden bahsettim. Sanırım zaten biliyordu. Kendini çok huzurlu hissediyordu. Sırlarını Meribet'le paylaşmaktan büyük bir zevk alıyordu. Aralarında tereddüte ya da utanca yer yoktu. Meribet onun bir parçası ya da birlikte büyüdüğü eski bir dost gibiydi. ''Geçen gece onu rüyamda gördüm.'' dedi Meribet. ''Ben de.'' dedi Tommy hayretle. ''İkinizi gölde yüzerken gördüm. Her şey öyle huzurluydu ki. Rüyamda sana iyi bakmamı söyledi ve ben de söz verdim. Bir tür sevgi zinciri bu. Yaşamımıza girip çıkar insanların oluşturduğu ebedi bir zincir.'' Geçen gün söylemeye çalıştığım da buydu sanırım. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Ama bir dizi insan yaşamımıza giriyor ve yoluna bizimle birlikte devam ediyor. Hiçbir şey yerinde saymaz ya da durmaz ama akıp gider. Tıpkı bir nehir gibi. Bu söylediklerimi saçma bulmuyorsun değil mi? Tommy'nin bu felsefi konuşmayı çılgınca bulmasından korkuyordu. Ama yersiz bir korkuydu bu. Yaşından beklenmeyecek kadar isabetli saptamalar yaptığı tartışılmazdı. Hayır, kesinlikle. Ama yaşamımıza girip çıkar insanlar zinciri kısmını hiç beğenmedim. Hep yanımızda kalsalar daha mutlu olurum. Eni'nin şu anda da aramızda olmasını isterdim. Senden sonra bir başkası olmasını istemiyorum Meribet. Aynı yerde kalmanın nesi kötü? Bu her zaman mümkün olmayabilir, dedi Meribet. Bazen gitmemiz gerekir, tıpkı Eni gibi. Bazen seçme şansımız yoktur. Ama onun seçme şansı vardı. O ve bebeği bir süre için birbirlerine bağlıydılar. Ama en sonunda Meribet kendi yoluna gidecek ve bebek de kendi dünyasında başka bir anne ve babayla kendi hayatını yaşayacaktı. Hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini şimdi çok daha iyi anlıyordu. Bunu sevmedim Meribet. Bazı insanlar kalmak zorundadır. Bazıları kalır, bazıları kalmaz, bazıları kalamaz. Onları elimizden geldiği sürece sevmeli ve onlardan mümkün olan her şeyi öğrenmeliyiz. Ya biz? Diye sordu Tommy. Sesindeki ciddiyet 16 yaşındaki bir çocuk için biraz garipti. Ama Meribet de ciddi bir genç kadındı. Birbirimizden bir şeyler öğrenmemiz gerektiğini mi düşünüyorsun? Belki. Belki şu an birbirimize ihtiyacımız var, dedi Meribet. Gözlerindeki bakış ve sesindeki kesinlik yaşlı bir bilgeyi anımsatıyordu. Annie'nin bizi terk etmesi hakkında, onu nerede olursa olsun sevmek ve gittiğim her yere götürmek hakkında birçok şey öğrettin zaten. Sen de bana çok yardım ettin, dedi Meribet içtenlikle. Ama bir açıklama yapmadı ve Tommy merakla baktı. Göle yaklaşırlarken bebek yine hareketlendi. Artık daha sık hissediyordu. Onu ve alışmaya, hatta bundan hoşlanmaya başlamıştı. Daha önce hiç böyle bir duygu tatmamıştı. Şikayetçi olduğu da söylenemezdi. Göle vardıklarında Tommy yanında getirdiği battaniyeyi yere serdi ve Meribet de hazırladığı piknik sepetini boşalttı. Tommy'nin sevdiğini bildiği yumurtalı sandviçler ve çikolatalı pasta yapmış çeşit çeşit meyveler, birkaç kutu soda ve kendisi için de bir şişe süt getirmişti. İkisi de öyle açtı ki hemen yemek yemeye karar verdiler ve ardından da battaniyeye uzanıp okuldan, Tommy'nin arkadaşlarından, ailelerinden, gelecekle ilgili planlarından söz ettiler. Tommy bir kez babasıyla birlikte iş için Kaliforniya'ya gitmişti. Bir kez de yine aynı sebepten Florida'yı görme şansını yakalamıştı. Meribet ise kasabası dışında hiçbir yer görmemişti. New York ya da Chicago'ya gitmeyi çok istiyordu. İkisi de özellikle Avrupa'yı merak ediyordu. Ama Meribet oralara gitmesinin çok zor olduğunu düşünüyordu. Bu kasaba gittiği en uzak noktaydı ve bu bile onun için büyük bir maceraydı. Kore Savaşı'ndan ve ölen tanıdıklarından da konuştular. İkisi de son savaşın üstünden çok kısa bir süre geçmesine rağmen insanların yine savaşmalarını çok aptalca buluyordu. Pearl Harbor'ı hatırlıyorlardı. O zaman 4 yaşındaydılar. Tommy'nin babası askere alınmak için biraz yaşlıydı. Ama Meribet'in babası Iwo Jima'ya gitmişti. Annesi savaş boyunca çok endişelenmiş, korkunç günler geçirmişti. Ama sonunda kocası evine sağ salim dönmüştü. Savaşa gitmen gerekseydi ne yapardın diye sordu Meribet. Ve Tommy hayretle baktı. Şimdi mi? Yoksa 18'ime geldiğime mi? Kore'de barış sağlanamazsa 2 yıl sonra askere çağrılabilirdi. Ne zaman olursa. Gider miydin? Elbette. Gitmek zorundayım. Erkek olsaydım ben gitmezdim. Savaşa inanmıyorum, dedi Meribet kararlı bir ifadeyle. Ve Tommy gülümsedi. Bu kız bazen çok komik oluyordu. Çok kesin fikirleri vardı ve bazıları bayağı çılgıncaydı. Böyle düşünmenin tek sebebi kız olman. Erkeklerin seçme şansı yok. Belki olmalı, belki bir gün olacak. Cookerlar gibi bazı tarikat mensupları gitmiyor. Ve bence onlar hepinizden çok daha zeki. Belki de sadece korkuyorlardır, dedi Tommy. Geleneklere karşı çıkılmayacağını düşünüyordu. Ama Meribet'in boyun eğmeye hiç niyeti yoktu. Tam olarak inanmadığı hiçbir şeyi kabul etmezdi. Korktuklarını sanmıyorum. Kendilerine karşı dürüst davranıyorlar ve inançlarına da bağlılar. Erkek olsaydım savaşmayı reddederdim, dedi Meribet inatla. Savaşmak çok aptalca. Hayır, reddetmezdin, dedi Tommy gülümseyerek. Herkes gibi sen de savaşırdın. Çünkü buna mecbur olurdun. Belki bir gün erkekler sırf mecbur oldukları için bir şeyler yapmaktan vazgeçerler. Belki bazı şeyler sorgular ve sadece söylenenleri yapmanın yanlış olduğunu anlarlar. Sanmam. Zaten böyle bir şey olursa korkunç bir kaos yaşanır. Neden bazı erkekler savaşırken diğerleri buna karşı çıksın? Hem ne yapacaklar? Kaçacaklar mı? Saklanacaklar mı? Bu imkansız Meribet. Savaşı erkeklere bırak. Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Sorun da bu zaten. Ne yaptıklarını bildiklerini hiç sanmam. Sıkıldıkları zaman bizleri yeni bir savaşa sokuyorlar. Kore Savaşı'na bak. Büyük bir savaştan daha yeni çıktık. Ve yine korkunç bir belanın içindeyiz, dedi Meribet nefretle. En iyisi sen seçimlere katıl, diye takıldı Tommy gülerek. Ama Meribeth'in düşüncelerine ve ilkelerini sonuna kadar savunmaktaki cesaretine saygı duyuyordu. Hiç böylesine gözü pek bir kız tanımamıştı. Göl kenarında yürüyüş yapmaya karar verdiler ve dönüşte Tommy yüzmeyi teklif etti. Ama Meribeth yine karşı çıkarak genç adamı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gölün ortalarında bir sal vardı ve Tommy oraya kadar birlikte yüzmek istiyordu. Ama Meribeth'in ona katılmaya hiç niyeti yoktu. "Hadi, doğruyu söyle," dedi Tommy ısrarla. "Yoksa sudan mı korkuyorsun? Bunda utanılacak bir şey yok. Rahatça söyleyebilirsin." "Hayır, korkmuyorum. Sadece yüzmek istemiyorum." Meribeth iyi yüzerdi ama babasının tişörtünü çıkarması mümkün değildi. "Öyleyse yüzme ama suya gir." Hava çok sıcaktı ve Meribeth de biraz olsun serinlemek isterdi ama yapamazdı. 4,5 aylık hamileydi. "Suda biraz yürürüz. Kendini çok daha iyi hissedeceksin." Meribeth bu teklife hayır diyemedi ama daha ileri gitmemekte kararlıydı. Göl bayağı sığdı ve birden derinleştiğinde ortalara gelmişlerdi bile. Genç kız bir kum birikintisinin üstüne çıktı ve Tommy'nin uzun kulaçlarla sala kadar yüzüp geri gelmesini izledi. Kolları ve bacakları çok kuvvetliydi. Çok iyi bir yüzücü olduğu da tartışılmazdı. Birkaç dakika içinde geri gelip Meribeth'in beklediği kum birikintisinin üstüne çıktı. "Müthiştin," dedi genç kız hayranlıkla. "Geçen sene okul takımındaydım ama kaptan sersemin biriydi. Ben de takımdan ayrılmaya karar verdim." Sahile geri dönerlerken muzip muzip güldü. Meribeth'i ıslattı. "Tembel bir tavuktan hiç farkın yok, biliyor musun? Eminim en az benim kadar iyi yüzüyorsundur ama üşeniyorsun galiba." "Hayır, yanılıyorsun," dedi Meribeth üstüne sıçrayan sulardan kaçmaya çalışırken. Ama Tommy şakaya devam etmekte kararlıydı ve en sonunda genç kız da onu ıslatmaya başladı. Kısa bir süre sonra iki küçük çocuk gibi gülüşerek oynamaya başladılar. Meribeth sırılsıklam olmuştu ve korunmaya çalışırken dengesini kaybedip suyun içine oturuvermişti. Önce şaşkın şaşkın etrafına bakındı ve birden üstüne yapışan tişörtle şişkin karnını göstermeksizin sudan çıkamayacağını fark etti. Durumu kurtarmaya çalışmak için çok geç kalmıştı. O da Tommy'yi çekip düşürdü ve hızla yüzerek kaçtı. Ama yakalanması pek uzun sürmedi. İkisi de suyun içinde çocuklar gibi çırpınıyor ve kahkahalarla gülüyordu. Meribeth sala kadar gitmedi. Ama bir yandan şişkin karnını göstermeden sudan nasıl çıkacağını düşünürken bir yandan da birlikte yüzmenin keyfini çıkarmaya çalıştı. Sonra üşüdüğü bahanesiyle Tommy'den havlusunu getirmesini rica etti. Genç adam biraz şaşırmıştı. Güneşin altında ve ılık suda üşümek biraz garip gelmişti. Ama havluyu hemen getirdi. Ancak Meribeth'in yine de sudan çıkması ve ona doğru yürümesi gerekiyordu. Arkasını dönmesini söyleyebilirdi ama saçma olurdu. Suyun içinde durmaya devam ederken endişe dolu gözlerle çevresine bakındı. "Bir terslik mi var?" diye sordu Tommy. Ama genç kız ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sonunda isteksizce başını salladı. Henüz gerçekleri açıklamaya hazır değildi ve hazır olduğunda bunu nasıl yapacağını da bilmiyordu. Daha da kötüsü, şu an köşeye kıstırılmıştı. "Yardım edebilir miyim?" Zavallı Tommy şaşkına dönmüştü. "Yok bir şey," dedi Meribeth. "Çık dışarı." "Her ne olduysa halledebiliriz. Yardım edebilirim. Hadi." Tommy elini uzattı. Yardım teklifi yine reddedilince de suya girip Meribeth'i ayağa kaldırdı. Genç kız hiç karşı koymaksızın öylece dururken ağlıyor ve Tommy sebebini bir türlü anlayamıyordu. Havluyu yavaşça omuzlarına koydu ve sonra gözleri aşağıdaki şişkinliğe takıldı. Hala küçüktü ama hayli yuvarlak ve belirgindi. bunun bir bebek olduğuna hiç şüphe yoktu.